Ayrım 16, sayfa 160. Fransa ve Sırbiyası, Kasım 2006 yolculuğu. Fransa Cumhurbaşkanı Şirak'ın Ermenistan ziyaretinde açıkladığı üzere 2007 Fransa'da Ermeni yılı ilan edildi. Paris'e uçarken aslında bir asır önceye gidiyorum. 100 yıl önce Avrupalı devletler paylaşmayı düşündükleri Osmanlı İmparatorluğu'na karşı etnik kartı kullanmışlardı. Serv Antlaşması'nın sisli günleri yaklaşırken Batı öncelikle Osmanlı uyruklu Ermeni ve Kürtleri ayrı devlet kurma yönünde kışkırtıp silahlandırmıştı. Hatırlayalım, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinden 25 devlet çıkmış ama Batı'nın en büyük hayali olan Osmanlı topraklarındaki petrol coğrafyası bölünerek ortaya çıkarılacak iki devlet projesi yarım kalmıştı. Biri Kürdistan, öbürü Ermenistan'dı. Aradan yaklaşık bir asır geçti. Paris'teki durum Batı'nın hiç de unutkan olmadığını gösteriyordu. Paris, dünyanın en çok ziyaret edilen kenti. Dillere destan Sen Nehri üzerinde gezinip durur turist kafileleri. Aşk deyince birilerinin aklına sadece Paris gelir. Balayları için Paris gündemdedir. Binlerce şiir yazılmıştır bu kent için. Binlerce şarkıya ilham vermiştir Paris. Sen kıyısında yürürken art arda dizilmiş heykellerden birinin önünde duran turist kafilelerine bakıyorum. Devasa Ermeni anıtının altındaki tabelada Osmanlı İmparatorluğu'nun barbarlığını okuyanlar anıtı fotoğraf makinelerine hapsediyorlar. Paris turistleri kadar dünyanın dört bir yanından gelen mültecileriyle de ünlü. Kim uzak banliyölerde polisten kaçarken elektrik tellerinde kömür olan mülteciler. Fransa'da mülteciden mülteciye fark vardır. Kimileri gözdedir, her köşede enstitüleri, anıtları, sergileri vardır. Adlarına yıllar adanır. Bu öğleden sonra Ermeni yılı nedeniyle Paris'in ortasında açılan soykırım pergisine konuk olacağım. Ermeni Araştırma Merkezi Başkanı Jean-Claude Kebapçıyan'la buluşacağım. O 1942'de Fransa'da doğmuş, ailesi Yozgatlı. Koca bir Türkiye haritası karanlık sergi salonunda ışıl ışıl parlıyor. Her bir kentimizin üzerinde bir ekranda soykırımı anlatan yüzler beliriyor. Kebapçıyan'a soruyorum. Enstitünüzün ve bu serginin amacı nedir? Biz Fransa'daki mültecilerin çocuklarıyız. Geçmiş yıllarda ailelerimiz olan bitenin üzerinde pek durmadılar. Hayat gayesindeydiler. Dünya savaşlarla sarsılıyordu. Bizim meselemiz önemli başka olayların gölgesinde kaldı. Gündeme gelmedi, şimdi ifade ediliyor, diyor. Son derece kibar bir beyefendi. Sergilerine geldiğim için defalarca teşekkür ediyor. Sanırım beni Türkiye'nin Türk olmayan medyasından zannediyor. Soykırım yasası, barışın ön şartı. Arka planda üzerinde 1915 yazılı bir melek heykelciği var. Kebapçıyan'a gerçekten soykırım olduğuna inanıyor mu diye soruyorum. İşte cevabı. 1915-16 yılında İttihat ve Terakki'nin belli bir kesimince Ermenilere karşı böyle bir şey planlandı. Ben bunu Türk milletine mal edemem. Ama bu sadece İttihat ve Terakki'nin belli bir kesimi tarafından planlanmıştı. Tabii ki bugünün Türkiye'sini olanlardan sorumlu tutamayız. Bu söyledikleriniz ışığında Fransa'daki son yasayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık Ermeni soykırımı yapılmamıştır demek yasak. Fransa faşist yasalar çıkarıyor. Yine kibarca gülümsüyor. Ben Fransa'da Ermeni soykırımı inkar yasasını toplum içinde sosyal barışı ve huzuru sağlayacak bir yasa olarak görüyorum diyor. Soykırımın adının konulmaması bir hakaret, bir aşağılanma olarak algılanmalı asıl. O anda aklımdan Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da, Lübnan'da ve bir takım başka yerlerde sorgusuz sualsiz ölen, işkence gören yüz binler geçiyor. Acaba Musul'da, Tel Afer'de, Gazze'de kimler neyi nasıl algılıyor? Ya Azerbaycanlılar? Hakaret ve aşağılanma konusunda onlar ne düşünüyorlar? Onların soykırım anıtları hiç ziyaret ediliyor mu? Cevapları biliyorum. Nahçıvan bir meclis başkanı Vasıf Talipoğlu söylemişti. Üniversitenin bahçesine diktiği soykırım anıtı hiç ziyaret edilmemişti. Talipoğlu, Türk soykırımı bir defa olmamıştır. 1905'te ve 1920'de, 1940'larda ve 90'larda defalarca olmuştur, diyor. Türkiye'den korkuyoruz. Soykırım sergisinde filmler gösteriliyor. Ekranda binlerce kişinin ölümünden sorumlu emperyalist devletlerin saygın temsilcileri Ermeni soykırım anıtlarını ziyaret ediyorlar. Bir başka koridora giriyorum. Türkiye haritası altında eski Ermeni haritası yazıyor. Ekranlardan Türkiye'den Fransa'ya gelmiş mültecilerin soykırım anıları izleyiciye sunuluyor. Kebapçıyan tarihin araştırılması neden engelleniyor? Ermeni arşivlerini neden kimse ziyaret etmiyor? Sorumu korkudan diye yanıtlıyor. Yüzünde mazlum bir ifade. Bizim için korku önemli bir faktör. Ermeniler şu anda Türkiye'ye gitmeye korkuyor. Orada tacize uğrayacaklarını, en azından hakarete uğrayacaklarını, Türkler tarafından kötü karşılanacaklarını düşünüyorlar. Birkaç dakika sonra kendi sözleriyle çelişiyor. Türkiye'ye gelip gidiyor musunuz diyorum. Tabii ki büyük bir zevkle diye cevap veriyor. Kuzeni kebapçıyan bir belgeselci bana annesi ve teyzeleri için yaptığı filmi anlatıyor. Bu film 5 kız kardeşin hikayesidir. Tehcir zamanını anlatıyor. Ben onun aklından geçenleri soruyorum. Sizce süper devletler neden sizi bu kadar destekliyor? Bakın şimdi de Süryani ve Pontus soykırımları Türkiye'nin önüne sürülüyor. Batı her gün Türklerin yeni bir olmayan soykırımını ortaya çıkarıyor. Bu bir komediye dönüştü. Ben sinemacıyım, tarihçi değilim, bilemem diyor. Kendisini Marsilya'da anlatılan hikayeleri derlediğini söylüyor filmde. Sergi salonu kalabalık. Genç Fransız öğrenciler dikkatimi çekiyor. Bunlardan biri Thomas, iletişim öğrencisi. Bu sergi benim için çok ilginç. Çünkü Paris'te yaşayan Ermenilerle ilgili bir belgesel yapıyorum diyor. Türkler ve iddialar hakkındaki görüşlerini soruyorum. Fransa'nın duruşunu kesinlikle Ermenistan yanlısı olarak görüyorum diye cevap veriyor. Bunun politik bir seçim olduğunu düşünüyorum. Fransa kendi tarihinde yaptığı soykırımları ya da katliamları tanımak istemiyor. Başka ülkelerin tarihleri üzerinde dikilmeye çalışıyor. İşte 20 yaşındaki Thomas kameramıza bunları söylüyor. Türkiye'den toprak talebi sırada. Sergiden çıkarken kebapçıyana diyelim Türkiye soykırımı kabul etti. Arkasından ne gelecek diye soruyorum. Birçok adım atılabilir diyor. Sanatsal ve kültürel alanda çok şey yapılabilir. Ermenilere ait antik eserlerin restorasyonundan tutun da eski kiliseler ve anıtlar üzerine çalışılabilir. Gülümsüyorum. Soğuk yağmurlu bir Paris sonbaharında arabamıza kadar bize eşlik ediyor. Sanırım her şeyin bir oyun olduğunu o da biliyor. 2006 başında Erivan'da milliyetçi Taşnak Sutçun Partisi sözcüsü Giro Manoyan'ın açıklamalarını hatırlıyorum. Gelecekte Türkiye'den toprak talep edebiliriz diyordu. Erivan'da yapılan bir toplantıda masaya yatırılan konu Türkiye Cumhuriyeti topraklarıydı. Manoyan Türkiye'den toprak talebi şu anda gündemde bulunmuyor. Ancak bu ileride de bulunulmayacağı anlamına gelmiyor demişti. Devamında şöyle diyordu. Hiçbir Ermeni hükümeti Türkiye'den asla toprak talep etmeyeceğini söyleyemez. Hiçbir Ermeni hükümeti bunu yapamaz diyordu. Çünkü Ermeni halkı böyle bir hükümetin iktidarda kalmasına asla izin vermez diye de ekliyordu. Devecihan'ın öfkesi. Çeşitli siyasilerle yaptığım röportajlarda hep aynı soruyu soruyordum. Bu talepten sonra ne gelecek? Her sorduğumda da genellikle öfkeli cevaplar oluyordu. Sanki bir sonraki adımdan söz etmek oyunlarını bozuyordu. Ünlü Ermeni soykırımı inkar yasasının mimarı, İçişleri Bakanı, şimdi Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin danışmanı ve Ermeni terör örgütü Atalan'ın uzun yıllar boyu avukatlığını yapmış olan Devecihan Suri'ye bilemem ben Fransızım diye cevap vermişti. Israr edince kızmıştı. Kızdığı konu başkaydı. Ona bir Ermeni olarak Ermeni devletinin bir sonraki adımının ve taleplerinin ne olacağını tahmin ediyorsunuz diye sorunca ayağa fırlamış. Siz bana Ermeni diyemezsiniz. Ben Fransızım demiştim. Avaz avaz bağırıyordu. Ben burada Ermenistan adına konuşmuyorum ve konuşmaya da hakkım yok. Ben Ermeni değilim. Ben Fransızım. Babası Elazığ doğumluydu. Soyadı Devecihan'dı. Ermeni asıllı oluşunun öne çıkarılmasından nefret ediyordu. Fransa dahilinde yaşayan herkes Fransızdır diyordu. Kulağımıza küpe olsun. Patrick Devecihan bırakın Fransa'da yaşayan Ermeni cemaatini. Fransız devletinin bile önde gelen şahsiyetlerinden biriydi. Sarkozy'nin en yakın danışmanıydı. Sarkozy devlet başkanlığına gelince parti liderliğine Devecihan'ı getirmişti. Giderek gerginleşen sohbetimiz boyunca arkasına kaykılarak bacakları saygısızca birbirinden açık ve yüzünde aşağılayıcı bir tebessümle konuşmasını sürdürdü. Ben ne Fransız vatandaşı olarak ne de Fransız devletini temsilen Ermenistan'ın Türkiye'den ne isteyebilecekleri konusunda hiçbir fikir beyan ederim. Bence isteyebilecekleri en basit ve minimum şey sınırların açılması olabilir. Erivan aslında Revan'dır. Onunla konuşurken aklıma Nahçıvan'ın dört bir yandan çevrilmiş hali, sınır bölgelerindeki geçit olmaz yazısı aklıma geliyor. Türkiye Ermenistan'a kapalı sınırlarını açmalıydı. Bir Fransız olarak dünyada adaletin tecellisi için ancak bu istenebilir. Acaba neden çağdaş adil özgür Fransa dünyadan yalıtılmış Nahçıvan'ın sınırlarının açılmasına hiç söz etmezdi? Medeni Batı, Nahçıvan, ya da Karabağ deyince susup oturur, üç maymunu oynardı. Ermeni lobisinin ağırlığından mı? Yine lobiyi yaratanlar ve yükseltenler kimlerdi? 1990'ları kana bulayan ve Azerbaycan topraklarının beşte birinin işgaliyle sonuçlanan savaştan kimse söz etmiyordu. Devecihan Azerbaycan topraklarının aslında Ermenilere ait olduğunu söylüyordu. Azerbaycan'da Sumi Gayet'ten başlayarak başkentin kapılarına kadar yayılan ilk şiddet olayları Ermenilerin katledilmesiyle başladı. Ayrıca Azerbaycan topraklarında yaşayanların %70'i Ermenidir ve bu topraklar Ermenilere aittir. Bir yıl önce Milli İlimler Akademisi'nin tarih profesörü İsmail Hacıyev Nahçıvan'da bir harita başında bana şunları söyleyecekti. Bak, burası Dağlık Karabağ arazisi. Şimdi Ermenilerin elinde. Son yıllarda Ermeniler bu toprakları aldıktan sonra bizim arazimizin 120 bin kilometre kareden 24 bini gitti. Elimizde kaldı 96 bin kilometre kare toprak. Yani beşte biri gitti. Özlerini demokrat diye adlandıran devletler sessiz sedasız seyrediyor. Bu bölgeye bir bak. Burada bir tane Ermeni adı yok. Bütün köy adları, il adları hepsi Azeri adıdır. Çünkü bunlar Azerbaycan toprağıdır. Buralarda Ermeni yaşamazdı. Yerivan dediğimiz şehrin adı Revan'dır. Burası Azerbaycan'ın bir şehriydi. Küresel güçler onların arkasında değildi. Ne söylerlerse söylesinler, sağır ve kör bir topluluğa bağırıp durdular. Aynı Türkiye gibi ilgisiz argümanlarla karşılaştılar. Devecihan damat Ferit'i hatırlatıyor. Devecihan'la konuşmaya devam ediyoruz. 1915'te Türkiye bir savaşın ortasındaydı. İhanet çemberiyle sarılmıştı. Devlet kendini korumak için tehcir yapmak zorunda kaldı. Ancak 1990'da Hocalı'da, Kelbeşer'de, Fuzuli'de de birçok katliam gerçekleşti. Batı 1915'leri hiç unutmuyor ama yakın tarihi pek hatırlamıyor. Neden diye soruyorum. Devecihan sürekli parmaklarıyla oynuyor. Sinirli tebessümü yüzünde asılı nefretle bana bakıyor. Sorunuza cevap vereyim. Özellikle 1915'te Türkiye bağımsızlık savaşı vermiyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın müttefiki olarak savaşta yer aldı. Olay bağımsızlık mücadelesi sırasında bir takım azınlıkların acı çekmesi olayı değildi. Bu olay Türkiye'de yaşayan bir azınlığın kararlılıkla planlı bir şekilde Türk otoriteleri tarafından yok edilmesi olayıdır. Bağırarak konuşuyor, sonra en vurucu cümlesini sarf ediyor. Zaten bu soykırımı ilk kabul eden de o yıllarda yine Türk yöneticileri olmuştur. Ferit Paşa hükümetinden söz ediyorum. Doğruydu. 1920'de damat Ferit kabinesi Batı'dan dayatılan tüm şartları kabul etmeyi ilke edinmişti. 22 Temmuz 1920'de Yıldız Sarayı'nda toplanan Saltanat Şurası'nda servin maddeleri oynanırken damat Şerit şu sözleri de söyleyecekti. Paris'te imzalamamız istenen antlaşma İstanbul'u ve küçük bir toprak parçasını bize bırakıyor. Antlaşmayı imzalarsak iyi kötü bu kadar bir varlığımız olacak. İmzalamazsak dünya haritasından silinmekle tehdit ediliyoruz. Bu anlaşmanın imzasını oya sunuyorum. Susanlar imzalayalım diye demiş sayılacaktır. Sel Türkiye'si İç Anadolu'da küçük bir toprak parçasını Türklere bırakmaktaydı. Güneydoğu'da bir Kürdistan ve yanı başında sınırları Amerikan Başkanı Wilson tarafından çizilen bir Ermeni devleti kurulacaktı. Amerika doğuda bir Ermenistan devleti sınırları çiziyor. Fransa Ermenilerin Kilikya Devleti adı altında daha güneyde olmasını planlıyordu. Çukurova batılı heyetlerle dolup taşıyordu. Amerikalı ve Fransız heyetler birbirleriyle yarışarak bölgedeki Ortodoks ve Katolik Ermenilerden oy topluyor, bir Ermeni devletinin temelleri için canla başla çalışıyorlardı. Ortalık toz dumandı. Savaştan yeni çıkan Çukurova, sinsi bir düşmanla daha savaşmaya başlamıştı. Bir süre sonra Adana'daki Ermeni komitacılar, Fransız genel valisinin kapısını çalacak ve şehirde Türk kalmadı. Bize verdiğiniz vaadi yerine getirin. Kilikya Hristiyan Cumhuriyeti'nin ilanı için bize yardım edin diyeceklerdi. Batı'nın oyunu tutmayacaktı. Amerika henüz emekleme dönemindeydi. Fransız sömürge valileri Anadolu direnişiyle baş edemeyecekti. Anadolu direndi, Fransa geri çekildi. Ama Kilikya devleti fikrinden hiç vazgeçmedi.